Ayrım 17, 13. bölüm, Sarı Defter, Temmuz 97, Çarşamba. Bugün çarşamba ya da salı da ben çarşamba sanıyorum. Aslında günleri birbirinden adlarıyla ayırmaktan vazgeçeli epey oluyor. Artık açık, sıcak, çok sıcak, nemli gibi sıfatlarla sıralıyorum onları. Bir de Sultan Hanım, o çarşambaları gelirdi eskiden, bugün gelmedi. Eğer gelseydi bu denli mahcup olmayacaktım. Nazan hala ayakta, etraftaki şişelere bakıyor. Her yerde şişe var, sağda, solda, yerde, sehpalarda, koltuklarda ve galiba bir tane de elimde. Hepsini sen mi içtin? Değişmiş, evet diyorum. Saçını kestirmiş ve çok yanmış, belki biraz da zayıflamış. Tek başına, diyor Nazan. Tek başıma, diyorum övünerek. Bir yer bulup oturuyor, saç kestirmek kadınlar için değişiklik isteği demek. Bunu o söylemişti. Acaba değişikliğe kurban giden kim? Sana ne oldu?
Hiç diyorum, bekliyorum.
Nazan neyi beklediğimi sormuyor.
Beklerken de içiyorsun.
Başımı sallıyor. Evet diyorum, içiyorum. Bu kez soruyor. Peki niye bekliyorsun? Öykümün sona ermesini, Ferda'nın benden nefret etmesini. Cevap verecek misin? Başımı kaldırıyorum, vermeyeceğim.
Hep inatçıydın diyor sonunda, gülüyor.
Saçın diyorum. Eli var olduğunu hatırlamış gibi saçına gidiyor. Ha evet diyor, kestirdim. Sonra yüzü asılıyor. Buraya ne oldu?
Gözdağı verdiler diyorum.
Gözdağı mı, neden? Anlatacak gücüm yok, düşüncesi bile yorucu. Omuzlarımı silkiyorum. Buraya neden geldi? Neden geldin diyorum.
Biz dost değil miyiz?
Bilmem diyorum. Bu Nazan'ı güldürüyor. Oysa eskiden içtenlikten pek hoşlanmazdı. Nejat seni görmemi istedi diyor, nikahta.
Ama nikah olalı epey oldu. Belki de olmadı. Tarihleri şaşırmış olabilirim.
Beyhan öldü. Şimdi Saraybosnalı yetimlerle birlikte top mermisinin dağıttığı o yetimhaneyi topluyor olmalı.
Anladım diyorum.
Nejat seni çok seviyor diyor Nazan. Gülüyorum.
Ben de diyorum. Halasını da çok severdim.
Halası mı?
Halası diyorum.
Nazan bir süre düşünüyor. Sonra düşündüklerinin peşine düşmekten vazgeçerek gülümsüyor. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Başımı sallıyorum. Merak ettiğin o abim var ya, hani şu Hollanda'daki 20 yıldan sonra dün sabah çıka geldi. Abisi Hollanda'dayken İstanbul'da Taksim'de Kasım'da berbat bir yağmur yağıyordu. Taksim'de kirli bir yağmur yağıyordu, vakit öğleye gelmek üzereydi. Eve dönüyordum ve kaygılarım güçlü bir yatıştırıcıyla Nazan'ın güzelliğiyle yok olmuştu. Bir hafta ya da 10 gün sonra, tam hatırlamıyorum, yine Taksim'deydim, saat akşamın 7'siydi. Ferda'yı bekliyordum. Dışarıda yine yağmur yağıyordu. Bu ısrarlı, başka bir tür yaşamı çağrıştıran bir yağmurdu. Oysa iki gündür pastırma yazını hatırlatan bir hava geziniyordu kentin üstünde. Nazan'ı o gece uyardığı gibi ihmal etmemeye çalışıyordum. İki kez buluşmuş, eskisi gibi sevişmiştik. Nazan'ın bana karşı hissettiği ve artık gizlemeye gerek görmediği üstünlük duygusunu aldırmıyordum. Korkularımı güzelliğiyle örttüğü sürece küçümsemesine katlanabilirdim. Işığınkine dayandıktan sonra yüzüme de pek aldırmıyordum. Arada kaygılanınca başıma geleni geçici bir hastalık ya da düzensizlik gibi düşünmek, günün birinde her şeyin eskisi gibi olacağını, birbirinden ayrılan iki yüzümün yeniden birleşeceğini ummak beni rahatlatıyordu. Unutmayı hiç bu kadar çok sevmemiştim. Tahir Bey'i görmeye de gitmedim. Oysa gitmem gerekiyordu. Yönetimin benden neler beklediğinin farkındaydım. Sonunda vicdan azabı çekmeyeceğim, nereye varacağını bilemediğimi sandıkları üstü kapalı küçük bir ihanet. Beni zorladıkları buydu. Her şeyi bırakıp bir süre tatile çıkmayı düşünüyordum arada. İşte o zamanlarda o ince adam tatil fikriyle arama bir bıçak gibi girerek hayallerimi paramparça ediyordu. Faruk o günden sonra bir daha görünmemişti. O Ali'nin kardeşi her şeyi biliyor derken endişeli görünse de bunun yanıltıcı bir izlenim olduğunu bilecek kadar iyi tanıyordum onu. Çünkü o endişelenmezdi. Yeni bir kurbanın kokusunu almıştı. Bir yırtıcının huzursuzluğuydu hareketlerini değiştiren. Bu huzursuzluk Tahir Bey'in yanındaki genç adamın Veysel'in kaybı ölümü demekti bir anlamda. Veysel'in kaybı? Güldüm. Faruk kendine sunulan hiçbir kurbanı kayıp saymayan bir şeytanı andırıyordu o gün gözlerime bakarken. Saat 7:30'a doğru Ferda Taksim'deki otelin altındaki pastanenin kapısında göründü. İnce ve dikkat çekiciydi. Küçük harflerle yazılmış bir sözcüğün içindeki büyük harf gibi. İki hafta, belki de daha uzun bir süredir onu görmemiştim. Ziynet'e gittiğim akşam söz verdiğim halde onu yemeğe götürmediğim, atlattığım için küsmüştü bana. Sorun küsmesi değil, bundan benim haberimin olmamasıydı. Sabah telefon edip buluşmak isteyince davetini özlediğimden ya da onu incittiğimden değil, borçlu olduğumu düşündüğümden kabul etmiştim. Ayağa kalktım. Niyeti olmadığını fark edince onu öpmeye kalkışmadım. Kısaca el sıkıştık. Karşıma değil, yanımdaki sandalyeye oturdu. İtirazım yoktu. Enfes bir profili olduğunu biliyordum. Evet. Evet, gülümseyip sordum. Evet. Hala benden özür dilemenizi bekliyorum. Hemen diledim. Hem özrü hak ettiğini düşündüğümden, hem de güzel ve sevimli olduğundan. Ama daha çok bacakları ve Tanrı'nın özenerek çizdiği profili yüzünden. Beni atlattınız. Keşke size ablamdan söz etmeseydim. Elini uzatıp benimkine tuttu. Bu içten davranışının nedenini pek anlamasam da dokunuşu yumuşak ve sevecendi. Fotoğraflara bakıp kaçtınız. Güya yemeğe gidecektik. Aynı fikirdeymişim gibi başımı salladım. Onu özlememiştim. Konuşması da eğlendirmiyordu beni. Biraz daha oturup Nazan'ın yanına geri dönmeyi geçirdim aklımdan. Neyse, sizi affediyorum. Alın. Öteki eliyle bir zarf uzatıyordu. Borcum, unuttunuz mu? Hani o yağmurlu günde kredi kartınızla bir takım almıştım. Zarfı alıp cebime koydum. Anlatın bakalım, o kadını görüyor musunuz? O kadın? Nazan'ı kastediyordu, tek ve gerçek kadını. Evet dedim, görüyorum. Elini geri çekti, öfkelenmişti ya da öyle davranıyordu. Söylemiştim, sizi görmek isteyecekti. Nazan'ın beni değil, benim onu görmek istediğimi söylemedim. Aksine sanki ısrarlı bir yönelişin ardından tuzağa düşerek teslim olan benmişim gibi, sessizliğimle onu doğrulayarak aldatılmış bir kurban gibi sustum. Neyse, bu beni ilgilendirmez, bu sizin hayatınız. Böyle konuşurken İsveç filmlerinin sözlerinden hiçbir şey anlaşılmayan, yüzü duygusuz kahramanlarını hatırlatıyordu. Eğer mutluysanız teslim olmanızı bir yenilgi gibi görmeyin. Görmüyorum dedim, hayatımdan memnunum. Memnun olmama da sinirlenmiş gibi sert bir hareketle kabanını çıkardı. Açık kahverengi, göğüslerini ortaya çıkaran dar bir kazak vardı üstünde. Göğüsleri garipti. Işığın varlığını keşfettiğimiz gün gördüğüm, dokunduğum çıplak göğüslerinden daha büyük görünüyorlardı. Göz göze gelince çabuk yapmacık bir tavırla gülümsedi. Aslında çevresine yayılmayan, araştırıcı bir huzursuzlukla kıpır kıpırdı. Söyleyeceği şeyler olmalı diye düşündüm. Ya siz dedim, neler yaptınız? Özür dileyen telefonunuzu bekledim. Görünüşte ihmal edilen bir sevgili gibi davranıyor, sitem yüklü bir sesle konuşuyordu. Ama bunun nedeni aramızda bir sonuca varmadan olanlar değil, yakınarak herkesten ilgi beklemeye alışmış o dilenci bendiydi. Bu arada Ferit aradı. Kıpırdamaktan vazgeçmişti. Damağına batan şeyi dilinin altından çıkartmak onu rahatlatmış olmalıydı. Meraklanmamıştım ama ona borçluydum. Bu yüzden ölçülü bir merakla sordum. Öyle mi? Evet, gergin sesi kopmuş bir ip gibi sarkmıştı. Bu akşam buluşacağız. Saatine baktı. Yarım saat sonra beni buradan alacak. İyi dedim, sevindim. Bu kez sinirlenmeyeceğim. Aramızdakileri konuşarak halletmeye çalışacağım. Aralarında halledilecek neler olduğunu merak etmiyordum, sormadım. Eğer umut aşkın her safhasında varsa Ferda o doktora aşıktı. Çünkü hala umudu vardı, herkes görebilirdi bunu. Mutluyum, yani mutlu olmak istiyorum. Aslında küçük bir çocukken mutsuzları öldürüp dünyayı mutlularla doldurmayı düşündüğümü biliyor musunuz? Bilmiyordum. Ben içki istedim. Ferda aralarındaki sorunları konuşarak halletmeyi düşündüğü sevgilisiyle içeceğini söyledi. Beni sadece para vermek için görmek istemişse bunu neden böylesine önemli buluşmanın öncesine sıkıştırmıştı? Heyecanlı mısınız? Ferda zor bir matematik problemi sormuşum gibi yüzünü buruşturdu. Hem evet hem hayır dedi neden sonra, yüzü kararsızdı. Soruyu çözememiş, bir sonuca ulaşamamış gibi. Bilmiyorum yani, eğer bıraksaydın beni arar mıydı? Demek arayan Ferit değil oydu. Gülümsedim, soruları bitmemişti. Benden söz ederek dikkatini kendinden uzaklaştırmak istiyor olmalıydı. Gerçekten hayatınızdan memnun musunuz? Sorusu kuşku yüklüydü ama meraktan değil, küçümsemeden kaynaklanan bir kuşkuydu bu. Yani sizce çok tek düze yaşamıyor musunuz? Garipti. Beni yalnızca birkaç kez görmüş, sevişmemiş ama kesin yargılar edinmişti. Devam etmesi için onu gülümsememle yüreklendirdim. Bence bir hayatın güzel olabilmesi için biraz uydurulmuş olması gerekir. Şey gibi, evet, bir öykü gibi. Oysa hayatınız çok belirgin, çok gerçek. Sanki iyi çekilmiş, net bir fotoğraf. Birden denetimsiz dikkatleri bize yönelten bir kahkaha fırladı dudaklarımdan. Ferda hemen söylediklerine ara vererek sordu. Komik olan nedir söyler misiniz? Yüzüm demedim. Hem göğüslerine hem de sık sık bana döndüğünden tadını çıkaramadığım profiline bakıyordum. Fotoğraflar dedim. Ne kadar aldatıcı olduklarını bilemezsiniz. Ferda şimdi tam bana dönmüş, cezalandırmak ister gibi profilinin kalanını da geri almıştı. Gözlerinde o büyük, geniş bakış yerine tozlu bir kuşku vardı. Bu da ne demek? Yoksa buraya gelmeden önce içtiniz mi? Başımı iki yana salladım. Ama içiyorsunuz değil mi? Biraz durdum, düşünmek, hatırlamak için. Sonra hakkını teslim ettim. Bir iki yıldır hemen hemen her gece içiyordum. Hatta bazen öğleden sonraları da kadehi bıraktım. Aslında Nazan'la birlikte başlamıştım her gece en az birkaç kadeh içmeye. Bir kadeh? Durakladım, çok uzun zamandır hiç tek kadehle yetindiğimi hatırlamıyordum. Çok haklıydı ama ben sadece haklısınız dedim çokunu atarak. Akşamları içiyorum en az iki kadeh. Durakladı, kararsızdı. Onu doğrulamam yetmemişti. Daha fazlasını istiyordu. İstediğini yaptım. Hem de galiba en az 4 yıldır. Sizi kırdım mı? Kırmamış ama şaşırtmıştı. Omuzlarımı sildim. Aslında niyetim kabalık değildi. Sadece içkiye şiddetle karşıyım.
Şiddetle?
Evet, yıllar önce Işık ablam da ölmeden, yani hastalığı ilerlerken çok içerdi. Karşı oluşumun nedeni bu. Yine Işık, oysa onu unutmaya çalışıyordum ben. Renkleri ve gözlerini yitirirken içmiş olsa bile. Yanında mıydınız diyerek ölürken demeden soruyu yarım bıraktım. Hayır, ona kocasının adamları baktı. Ölmeden ancak birkaç gün önce üst kata geri getirdiler. Birden aklıma delice bir fikir geldi. Heyecanlanmıştım çünkü pek sık olmazdı bu. Eşyaları duruyor mu? Soru beklediğim gibi Ferda'yı şaşırtmıştı. Işık'ın eşyalarını, bazılarını benim hediye ettiğimden habersiz, onu tanımadığımı da düşünüyordu doğal olarak, görmek istememi yadırgamıştı. Aceleyle atıldım. Belki küçük, riski az bir kumar oynayabilirdim. Fotoğrafta gösterdiğiniz adamı galiba tanıyorum. Bu yetmeyecekti. Işık'la ilgili merakımı çözememiş, kuşkuyla beni süzüyordu. Düşündüm de, o adamı bulursak belki hastalıkla ilgili bilgi toplayabiliriz. Yüzü aydınlandı. Kumarı kazanacaksan böyle oynayarak kazanacaktım. Olanlar ne kadar trajik değil mi? Ferda'nın ablasının ölümünden söz ettiğini düşünmüştüm. Oysa sözleri Işık'la ilgili değildi. Ne rezalet! Faşistlerle devlet işbirliği almış başına gitmiş. Kazayla ilgiliydi söyledikleri. Evet dedim, tam bir rezalet. Sonra Faruk'u hatırladım. İşte geliyor. Bir an Faruk'un geldiğini düşünerek irkilmedim değil. Ferda girişe dönmüştü. Yüzündeki aydınlığın nedeni Faruk değil, beklediği adamdı, Ferit. Sakın şaşırmayın, size sonra açıklarım. Şimdi gözlerinizi benden ayırmayın. Ferda çabucak koltuğunu benimkine yaklaştırdı. Gözlerimi ayırmamak üzere ona çevirdim. Bir şeyler karıştırıyordu ama profili buna değerdi. Ferit oturduğumuz masaya yaklaşınca Ferda onu yeni görmüş gibi yavaşça ayağa kalktı. Sonra beni yanağımdan öptü ve oldukça yakışıklı biri olan doktorla uzaklaştı. Umutla gülümseyerek. Kayboluncaya kadar gözlerimi ondan ayırmadım. Bizi tanıştırmamış, Işık'ın eşyaları hakkında da söz vermemişti. İçkiyi bitirip hesabı ödedim ve eve doğru yürüdüm. Dar sokaklar bir bulmacanın labirentleri gibi sürekli sağa sola dönüyordu. Hatta bazen de geriye. Tedirginlik hızla büyüyen bir sarmaşık gibi damarlarıma iyice yayıldığında yalnız olmadığımı fark ettim. Tam arkamda ağır bir vücuttan çıkan tok ve aralıklı ayak sesleri beni izliyordu. İri yarı, geniş adımlarla yürüyen biri. Geri dönmemeliydim ama kararsızdım, yani korkuyordum. Önümde sevişir gibi birbirine sarılmış ağır ağır yürüyen bir çiftin peşine takıldım. Labirentteki tek fare ben değilim, düşünce rahatlatıcıydı. 2 dakika sonra arkamdaki ayak sesleri sabrını yitirerek hızlandı. Çok geçmeden de iri pençe gibi bir el omzumu kavradı. Kaderime razı olarak geri döndüm. Karşımda gözsüz, başka bir yerden gelmiş, bu dünyaya ait olmayan bir yüz vardı.
''Hocam sizi istiyor.''
Önce bir soluk aldım, sonra tek başıma yolu bulamayacakmış gibi kendimi Veysel'e bıraktım. Tahir Bey bu kez duvara asılı o büyük haritanın önünde değildi. Soldaki masanın biraz uzağına yerleştirilmiş, arkası yüksek bir koltukta oturuyordu. Geçen gelişimde rastladığım kız vardı yanında. Geniş, beyaz, seramik bir tabak ve üstüne işlenmiş kobalt mavisi 2 küçük nokta. Yüzü ve gözleri ancak böyle tanımlanabilirdi kızın. Veysel'le birlikte içeriye girince Tahir Bey başını okumakta olduğu kağıttan kaldırıp gözlüklerinin üzerinden bize doğru baktı. Derinleşmiş sesini duydum, sıkıntılıydı.
Hoş geldiniz.
Ayağa kalkmıştı, ona doğru yürüdüm. Sadece sıkıntılı değil, yorgun da görünüyordu. Belki de biraz bıkkın. Elimi sıkmadı, işaret ettiği yere oturdum. Haritanın üstündeki kırmızı hat 10 santim kadar daha ilerlemiş, Asya'ya biraz daha yaklaşmıştı. Tahir Bey hemen, yönetimle konuştuğunuzu biliyoruz dedi. Giriş yapmadan söze öğrenmek istediği yerden başlamıştı. Ben de öyle yaptım. Duymak istediklerini hemen söyledim. Yandaki bina sakinleriyle ilginiz olup olmadığını, onlardan yardım alıp almadığınızı merak ediyorlar. Yüzüme bir süre bana değil de o ince adama bakar gibi dik dik baktı. Farkında değil misiniz? Kurye olarak kullanıyorlar sizi. Aslında bilgi istemiyorlar. İstedikleri bana haber göndermek. Bu sonuca nasıl varmıştı bilmiyordum. Kızla göz göze geldik, berrak mavi bakışları bomboştu. Bir cevap bulma umuduyla Tahir Bey'e döndüm. Çok düşünenlere has yorgun, köşeli yüzü onu asık suratlı biri yapıp çıkmıştı. Bunu neden yapıyorlar? Birden ağzımı bütün gün tütün çiğnemişim gibi nikotin tadı doldurdu. Tahir Bey'in benimle değil kendisiyle konuştuğunu fark etmem yol açtı buna. Sorularını kendine soruyor ve kendine cevap veriyordu. Yine de sanki konuştuğu benmişim gibi ekşimiş bir sesle karşılık verdim. Bilmiyorum. Ama ben biliyorum, uzlaşmak istiyorlar. Demek istedikleri de kısaca şu. Sorunu çevreye yayma, çatının altında tut. Anlaşalım. Bana değil, kobalt mavisini seviyormuş gibi kıza bakıyordu. Evet, niyetleri anlaşmak. Anlaşmak? Eğer o ince adamı görmüş olsaydı yönetimin aklından geçen son şeyin anlaşmak olduğunu hemen anlardı. Sessiz kaldım. Tahir Bey de o ince adam gibi tartışılacak biri değildi. Hemen uzun, basma kalıp siyasi bir nutka başlamıştı bile. Onlara söyleyin, anlaşmak istiyorlarsa bu bildirilerimizde sayısız kez tekrarladığımız görüşlerin ışığında olacaktır. Eskiden güney kanadında yaşadığımız bu yerlerde bir anlamda tutsaktık ama durum değişti. Şimdi binanın bu tarafında gece ve gündüz denetim bizde. İstediğimizde sizin tarafa da geçebiliyoruz. Artık şartlarımızı kabul ettirebileceğimiz bir evreye ulaştık. Bakışları dostluk, uzlaşma, merak, ayıplama, ikna etme gibi insana özgü duyguları ya da istekleri barındırmıyordu içinde. Kesin ve bağnaz bir kararlılıkla körleşmişti. Eskiden diyordu ama buraya taşınalı henüz bir yıl bile olmamıştı. Başımı eğip gözlerimi onunkilerden kaçırdım. İyimserliği naif, gerçekçiliği ise parlak zekasıyla orantılı değildi. Belki de coşkun, huzursuz zekası duru düşünmesini engelliyordu. Bir çocuk bile Faruk ve o ince adam gibilerine hiçbir şeyin kabul ettirilemeyeceğini kolaylıkla anlardı. Ama onu ikna edemezdim. Çünkü Tahir Bey varlığının gezegenimizin üstündeki bütün yaşamlar için elzem olduğunu düşünüyordu. Üstüne sinen o ruhani, kutsal despotluğunun ardında da kendine tapınan böyle bir hayranlık olmalıydı. Öyle ki ona baktıkça annesinin tek varlık nedeninin onu doğurmak olduğunu düşündüğüne emin oluyordum. Ağzımdaki nikotin acısı daha da keskinleşmişti. Dilimle damağımı temizledim. Karşımdaki adamın engin özgüveninden kaynaklanan kibriyle aklı ters yönlerde koşar adım birbirinden uzaklaşıyordu. Aslında kimse onu bu nedenle kınayamazdı. Çünkü yaşama enerjisini her zaman kibrinden almıştı. 1981'de diri diri gömüldüğü o hücreden sağ kurtulmasını sağlayan da bu kusuru değil miydi? Başımı kaldırdığımda Tahir Bey'in ruhunu uzakta, Pasifik Okyanusu'nun ortalarında bir yerde buldum. Mümkün olsa bedeni de oraya gidecekti. Kibrini bile terk edebilirdi bunun için. Sabit bakışları okyanusta esen rüzgarın önünde tel tel kopan bir halat gibi kendi çevresine dönerek inceliyordu. Onu böylesine ne değiştirmişti? Sonunda huzursuz bir acelecilikle saatine göz atarken yakaladım incelmiş bakışlarını. Zamanınız mı yok? Tahir Bey sorumu duyunca sanki arkasından sessizce yaklaşıp bağırmışım gibi irkilerek bana döndü. Gözleri ilk kez bir şeyler anlatmıyordu. Beyaz bir kağıt gibi boştu. Pasifik Okyanusu'nun uzaklığını hatırlayınca Tahir Bey'in geri gelmesinin düşündüğümden de uzun süreceğini anladım. Neden sonra filler dedi birden. Filler, okyanus ve filler. Filler, dedim yineleyerek. Biliyor musunuz, yıllar önce, sözlerin tam burasında yorgunluğunu üzerinden bir ceket gibi fırlatıp attı. Çünkü heyecanlanmıştı. Bir gün hayvanat bahçesinde dolaşırken iki ayağının üstünde bir o yana bir bu yana dans eder gibi, anlatırken aynı hareketleri kendisi de yapıyordu, salınan bir fil görmüştüm. O zaman bunun ne anlama geldiğini anlayamamıştım. Ama şimdi biliyorum, şu anda kavradım. Karşısındakini hipnozla etkisi altına alıyordu sanki. Gözlerine bakmamaya çalışıyordum ama başaramadım. Benden güçlüydü. Üstelik tutku, bakışlarını ışık ve retinadaki bir hayalden, soğukluğunu omzumda hissettiğim bir çift çelik pençeye çevirmişti. Tahir Bey devam etti. Bana omzumdaki acıyı aldırdığı yoktu. Veysel'i boş boş bakan mavi kızı da unutmuştu. Sesini hepimiz duyuyorduk ama asıl duyan oydu. Sesiyle tıpkı ilahi bir coşkuyla Tanrı'ya yakaran bir vaiz gibi kendinden geçiyor, tınısıyla sarhoş oluyordu. O kendini dinliyordu. Bu dehşet verici, hatta vahşice bir gösteriydi. Bu haliyle mistik birini andırıyordu ama yönsüz bir mistisizmdi bu. Sadece korku ve acıyı besliyordu. Filin ön ayaklarını tek tek kaldırarak iki yana salınır gibi yaptığı dansın adı özgürlük yoksunluğu ya da özgürlük istemiydi. Bir an karar verememiş gibi durdu, ardından yeni bir buluşla sözlerini noktaladı. Özgürlük çığlığı. Özgürlük çığlığı. Yana döndüm. Çığlık kızın gözlerini doldurmuştu. Artık bakışları boş değildi. Ama anlamlı olduklarını söylemek hala zordu. Bir an nedense Veysel'le kızın da Tahir Bey gibi ayaklarının üzerinde iki yana sallanmaya başlayacağını düşündüm. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü varlıkları yok olmuş gibiydi. Tahir Bey hepimizi sesiyle eritmiş, içine çekmiş, kendi obur varlığına katmıştı. Bizler onun arsız, saldırgan egosunu doyuran zavallı küçük yaratıklardır. Anladınız mı? Neyi anlamam gerektiğini, bu teatral gösteriden ne çıkarmamı beklediğini bilmiyordum ama yine de başımı salladım. Tahir Bey onaylanmak istiyordu, Tanrı gibi. Tanrı nasıl biz insanları kendi varlığını onaylatmak, kanıtlamak için yaratmışsa aynen öyle. Anladım dedim. İyi dedi Tahir Bey, o zaman bunu en üstteki dostlarınızın da anlamasını sağlayın. Dost? Faruk'un o ince adamın dostum olmadığından habersiz olamazdı. Ama gözdağı verip korkutmak istiyor olmalıydı. Belki böyle bir niyeti yoktu. Ama çevreye yaydığı üstü örtülü dehşet duygusunun merkezindeki despotik kişiliği niyetini aşıyordu. Onu dikkatle süzdüm. Bu haliyle insanları tanrılara kurban eden o eli bıçaklı büyük rahiplere benziyordu. Kutsal ama o ölçüde de insanlara uzak, insandan tanrıya uzanan yolu yarılamış biri gibi. Size bir şeyler ikram etsinler. Kız su getirdi. Boğazım öyle kurumuştu ki bu da ikram sayılırdı. Tahir Bey klor kokulu suyu sanki bana iyi gelecek bir ilaçmış gibi içmemi bekledi. Hatta kapının zili çalınca bile yanımdan ayrılmadı. Nedense bir doktor gibi ısrarlıydı. Bardağı kıza geri uzatırken gürültüyle açılan kapıdan içeriye çok uzun boylu biri giriyordu. Adamın yüzünde bir daire gibi yüz yuvarlak bir gülümseme vardı. Tahir Bey'le dostça ama törensel bir tavırla el sıkıştı. Gitmem gerektiğini düşünerek doğrulurken Tahir Bey'in işaretiyle hayvanat bahçesinde çığlık atan o fili anlatmak için terk ettiği koltuğa oturdum. Tahir Bey'le uzun adam oyalanmadan duvardaki büyük haritaya ilerlediler. Kızın gözleri yine boşalmış, merakı su lekesi gibi buharlaşıp yok olmuştu. Veysel'e döndüm, tetikteydi ama korumakla görevli olduğu adamın güvende olduğunu bildiğinden omuzlarını aşağı indirmişti. O sırada beklemediğimiz bir şey oldu. Tahir Bey ona ait olmayan yumuşak, neredeyse dalgalanan bir sesle konuşmaya başladı. Garip, ondan da öte şaşırtıcı olan, sabaha karşı bitirdiği son şiirini okuyan bir şairinkine dönüşen tutkulu sesi değil, Fransızca konuşuyor olmasıydı. Az sonra uzun boylu adam da Tahir Bey'e katıldı. Konuşmalarının konusu dünya haritasının üzerinde okyanusları kat eden o uzun kırmızı hattı. Adamın kalın, boğumlu bir sesi vardı ama dinleyene hiç yadırgatıcı gelmiyordu bu ses. Arkama yaslandım. Haritanın önündeki biri uzun, öteki kısa, birbirine zıt bu iki adamın konuşmaları, iki usta cazcının bir jam session'da karşılıklı doğaçlama yapmalarını andırıyordu. Aralarında oluşturdukları armoniyi belki yineleyemezdim ama temayı mırıldanabileceğimi biliyordum. İnanılmazdı. Neden söz ettiklerini anlamıyor ama konuşmanın konusunu hissedebiliyordum. Özgürlük isteği, başlarını döndüren tema buydu. Hayvanat bahçesindeki fil ön ayaklarını tek tek havaya kaldırarak anlatmıştı. Tahir Bey ise okyanuslara açılarak dile getiriyordu bunu. Aslında ruhu açılıyordu derinlere. Yanına alamadığı bedeni ise burada özgürlük tutkusuyla şeytani bir ateşin içinde alev alev yanıyordu. 10 ya da 15 dakika boyunca hiç ara vermeden kah haritaya yaklaşarak kah duvarın dibinde duran dergilerin ön yüzündeki yelkenlere bakarak konuştular. Tahir Bey'in asık yüzü sesi gibi değişmişti. Uzun boylu adam yarım saatin sonunda birkaç dergi bırakarak geldiği gibi kapıyı gürültüyle çarpıp salondan çıktı. Tahir Bey'le yine baş başa kalmıştık. Veysel adamı kapıya götürmüştü. Kızın ise hayaletten farkı yoktu. Varlığı bir tül gibi belirsizdi. İkimiz de hissetmiyorduk. Adamın arkasında bıraktığı gürültüler de yok olunca Tahir Bey elindeki dergilerle dipteki kapıya yürüdü ve kayboldu. Salonda yalnız kalmıştım. Ben ve sessizlik bir süre birbirimizi rahatsız etmeden bekledik. 5 dakika sonra Tahir Bey kaybolduğu kapıdan göründü. Sonunda beni hatırlamıştı. Gelin gelin. Sesi yarım saat önceki gibi bir şaire ait değildi artık. Ama henüz yumuşaklığını yitirmemişti. Elindeki görünmez ipin ucunda kısa bir süre kararsız bekledim. Sonra kıyıya çekilen bir balık gibi Tahir Bey'e doğru sürüklendiğimi bilerek kapıya yürüdüm. Burası dikdörtgen şeklinde oldukça küçük ve penceresiz bir odaydı. Duvarların dördü de yelkenli resimleri, krokileri ve planlarıyla kaplanmıştı. Ortadaki dar masada yarım, henüz tamamlanmamış ama üzerinde her gün çalışıldığı belli olan maket bir yelkenli vardı.
İşte Şantal dedi Tahir Bey, yarışı önde götüren tekne bu.
Az önceki adamın getirdiği dergiler sabır ve kararlılıkla pekiştirilmiş, becerikli bir çift elin biçimlendirdiği maketin yanına bırakılmıştı. Masaya çarpıp bu şaheseri parçalamaktan korkarak geriledim ve duvara yaslandım. Tahir Bey bir kez daha en güzel şiirini okuyan o şaire dönüşecekti. Bunu değişen bakışları söylüyordu. Konuşmaya başladığında yanılmadığımı fark ettim. Tam 20 dakika, neredeyse soluk bile almadan tekneleri, okyanusları ve Şantal'ı anlattı. Sonunda her büyük yolculuğun sonu büyük bir keşiftir diyerek maratonu tamamlayan bir atlet gibi bitkin ve tükenmiş bir halde kendini masanın ucundaki tahta sandalyeye bıraktığında ilk kez ışığın böyle bir adamı neden sevmiş olabileceğini anlıyordum. Belki bu nedenle Şantal ya da yarış yerine Işık'tan söz ettim. Işık Hanım'ın en küçük kardeşiyle karşılaştım. Tahir Bey'in Pasifik Okyanusu'nun ortasında pupa yelken Avustralya'ya doğru koşan Şantal'dan odaya dönüşü zor ve geç oldu. Başını kaldırdığında gözlerinde görmeyi beklediğim soru, kaçınacağım bir öfke ya da merak yoktu. Duyguları sisle örtülmüştü.
Öyle mi dedi kısaca?
Hayal kırıklığını fark ettim. Üstü başka şeylerle kaplıydı ama yine de bakışının içindeki onca duygunun arasında hayal kırıklığı açıkça ayırt ediliyordu. Özgürlüğünü elinden almış, bütün dünyayı bir çember gibi saran o sonsuz ufuktan bu dar, penceresiz odaya geri getirmiştim onu. Aslında oda değil, duvarları tekne resimleriyle kaplı bir hücreydi burası ve o da bunun farkındaydı. Ama o gün fark edemediğim Tahir Bey'in bu hücreye kapatılmadığı, gönüllü olarak içine girip anahtarı üstüne çevirdiğiydi. Onun için gerçek hücre içinde herkesin yaşadığı dış dünyaydı. İçini kemiren şüpheyi bastırabildiği tek yer, ruhunu okyanus ötesine gönderebildiği o oda değil miydi? Tahir Bey'in o dar yeri aslında sınırsız bir ufkun içinde özgürce dolaşmak için bile bile seçtiğine eminim. Ölmek için de orasını seçecekti ama ben henüz bunu bilmiyordum.
Nasılmış?
6 ay sonra ölecek demedim tabii.
İyi dedim, kuleye yakın bir evde kalıyor.
Demek hala o eski evde yaşıyorlar. Lar, çoğul ekiyle kimleri kastediyordu? Bunu Tahir Bey'e sormadım. Ferda'nın artık tek başına kaldığından, yalnız yaşadığından da söz etmedim, bekledim.
Onu pek tanımıyorum. Işık'la evlendiğimizde o küçük bir kız sayılırdı.
Oturduğu sandalyeden kalkmıştı, çenesini tuttu. O zaman fark ettim, ayakta durmak yüzünü değiştiriyor, uzatıyordu.
Aslında hepsi küçüktü. Işık da, o da.
Tanımadığım birinden ışık için özür diliyordu. Sözleri değil, konuşması ele veriyordu onu. İncelen, taşımakla zorlandığı, pişmanlıkla esneyen sesi.
Kocası, yani benden önceki, o da çok gençti. Değişen aslında yüzü değil, gülümsemesiydi. Kendini alaya aldığı o bilgece gülüşü. Bir ara çok yakınımdı.
Devam etmesi için yüreklendirmedim Tahir Bey'i. Ne bakışlarımla, ne de sözlerimle. Orada yokmuşum gibi onu kendisiyle bıraktım. Oysa konuşmasını, ışıktan söz etmesini, bana yüzümdeki gizi çözmem için ışığın gizini ele verecek bilgi istiyordum ondan. Ama sustum. Çünkü konuşması hep taşıyabileceğinden daha çok dehşet duygusu yüklüyordu insana.
Zavallı deyince ölümü dramatik olmuş dedim ben de.
Dramatik mi?
Evet dedim. Ferda, kız kardeşi söyledi.
Tahir Bey hala yüzünde duran gülümsemeyi kağıt gibi buruşturarak başını salladı. Yüzü yeniden eski köşeli biçimini alıyordu.
Hayır dedi, ölümü dramatik olmanın da ötesindeydi. Garip, hatta korkunç.
Konuşurken yavaş adımlarla kapıya doğru yürüyordu. Onu izledim.
Işık bana geldiğinde daha yeni tahliye olmuştum. Görünce onu tanıyamadım. Sonra bana döndü. Gelin şuraya oturalım.
Gösterdiği tarafa yürüdüm. Oturmamızı istediği yer eskiden pencereyken sonradan örülerek oluşturulan duvarın önündeki koltuklardı. Ondan sonra oturdum. 17. ayrımın sonu. Sayfa 222.